Güne Bakış devam ediyor.
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Radyo K'de Güne Bakış programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Ben sunucunuz Zehra Şöhrü Üresin. Değerli dinleyenler, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında bugün diyabet hastalığını, belirtilerini ve tedavi yöntemlerini konuşuyor olacağız. Dünyada her 10 saniyede bir kişinin ölümüne neden olan ve her yıl yüz binlerce yeni vakanın eklendiği diyabet, çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biri. Bu sinsi hastalığı yenmek ve sağlıklı bir yaşam sürmek için bilmemiz gerekenleri ve doğru bildiğimiz yanlışları konuşmak üzere bugün Kocaeli Üniversitesi Uzman Diyabet Hemşiresi Yeliz Demirhan hocamızla birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş buldum. Çok teşekkürler.
Sohbetimize başlamadan önce dinleyenlerimiz için sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Tabii ki, seve seve. İsmim Yeliz Demirhan. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık 28 yıldır uzman diyabet eğitim hemşiresi olarak görev yapıyorum.
O zaman ilk sorumla başlıyorum hocam. Diyabet nedir ve neden önemlidir?
Diyabet, pankreasımızda insülin hormonunun salgılanmasında bir problem sonucunda görülen kronik bir hastalıktır. İnsülin ya hiç salgılanmaz, ya az salgılanır, ya da salgılandığı halde görevini tam olarak yapamaz. Böyle bir durumda da kan şekeri yükselen kronik, sistemik bir hastalıktır. Sadece pankreas hastalığı değil, aslında kalp, böbrek, gözlerimizi de etkileyen bir süreç sonucunda görülen hastalıktır.
Hocam peki diyabetin tipleri nelerdir?
Kabaca tip 1 diyabet, tip 2 diyabet, gestasyonel diyabet diye ayırabiliriz. Tip 1 diyabet daha çok gençlerde, çocuklarda gördüğümüz diyabet şeklidir ve insülin hormonunun salgılanmaması sonucunda görülür ve tedavisinde sadece insülin kullanılır. Şu an mucizevi bir tedavisi, insülinin haricinde başka bir tedavisi yoktur. Tip 2 diyabet daha çok yaşlılarda gördüğümüz diyabet şekli, toplumda yaşlılık diyabeti de bilinen, adı verilen bir diyabet şeklidir. Genellikle obezdir bu kişiler. Ailesinde diyabet hikayesi daha çoktur tip 2 diyabetlilerin. Tip 1 diyabetlerde genellikle genetik yüklülük daha azdır. Tip 2 diyabetlilerde daha çoktur. Gestasyonel diyabet de sadece gebelik döneminde ortaya çıkan, gebeliğin 24 ve 28 haftalarında ortaya çıkan diyabet şeklidir. Genellikle gebelikten sonra, bebek doğduktan sonra genellikle geçicidir. Ama o kişiler ileride yine gebelik olursa eğer yine gestasyonel diyabet geçirebilirler ya da kilo alırlarsa, beslenmelerine dikkat etmezlerse onlarda tip 2 diyabet görülebilir.
Hocam peki neden hamilelerde özellikle ayrı bir diyabet hastalığı görünüyor?
Genellikle hamilelik döneminde hormonlarımız ve insülin direnci de geliştiği için tip gestasyonel diyabet görülebilir.
Peki hocam diyabet kimlerde daha sık görülür?
Özellikle ailesinde birinci derece yakınlarında diyabet olanlar, tip 2 diyabet olanlar da daha sık görülür. Özellikle anne, baba ve kardeşlerde diyabet olanlar da daha sık görülür. Fazla kilolu obez kişilerde daha çok görülür. Burada vücut kitle indeksinden bahsetmek istiyorum. Kilo bölü boyun metrekaresini hesapladığımız zaman 25 ve üzerinde ise o kişilerde diyabet riski daha fazladır. Bel çevresi çok önemli. Şimdi bizi dinleyenler için hemen evlerindeyse ya da yakınlarında bir mezure varsa hemen alsınlar ve bel çevrelerine baksınlar rica ediyorum. Bel çevresi ölçümünde en alttaki kaburgamızla kalça kemiğimizin arasındaki orta hattan ölçüm yaparız ve o değer kadınlarda 88 santimetre, erkeklerde 102 santimetre ve üzerinde ise o kişiler ileride diyabet görülebilir, diyabet riski taşıyor demektir. Fiziksel aktivite yapmayanlar, biz bazen arabamızı bile otoparkta alışveriş merkezine girerken en yakınına, giriş alanının en yakınına park ederiz. Yani bir hareketsiz yaşantımız vardır. Artık tabii robotlar işte evimizi de kolaylaştırıcı bir sürü elektronik malzemeler de ortaya çıkınca biz daha böyle hareketsiz yaşama döndük. Bunların hepsi tabii ki diyabete neden oluyor. Ya da yüksek tansiyonu olan bireylerde de diyabet görülebilir. Kolesterol yüksekliği, özellikle halk arasında lanet kolesterol dedikleri LDL kolesterolün yüksek olması ya da halk arasında hayırlı kolesterol, HDL kolesterolün düşük olması, bunlar hepsi diyabete neden oluyor. Polikistik over hastalığı dediğimiz bir durum var kadınlarda ve 45 yaşın üstündeki aslında her birey diyabete adaydır. Ve yüksek stres, çok yüksek streslere durumlarında da diyabet ortaya çıkabilir. Uyku bozukluğu, sigara, alkol kullanımı da diyabete neden olabilir.
Hocam peki Dünya Diyabet Günü neden 14 Kasım'da kutlanır?
Çünkü 14 Kasım insülinin keşfi zaten Nobel ödülü almış bir durumdur. İnsülini keşfeden Doktor Frederick Bentinck'in doğum günüdür 14 Kasım. Onun anısına ona bir minnet anlamında tüm dünyada 14 Kasım Dünya Diyabet Günü olarak anılmaktadır.
Hocam peki diyabet dendiğinde mavi halka çok sık insanların aklına geliyor. Bu evet. Sembol neyi temsil ediyor peki?
Mavi aslında umuttur. Çünkü gökyüzünü düşünelim. Gökyüzü hepimizin altında bulunduğu yer. Gökyüzü ortak ve mavi. Buradan mavi geliyor. Bir umudu gösteriyor. Halka da aslında birlik ve dayanışmayı gösteriyor. O nedenle mavi halka tüm dünyada diyabete karşı birlikteliği gösteriyor.
Hocam peki 2025 yılı Dünya Diyabet Günü teması neydi?
Normalde şöyle, Uluslararası Diyabet Federasyonu 2 yılda bir tema belirler. Hı hı. Ve o 2 yıl geçerlidir. Son belirlediği temada herkese eşit sağlık hizmetidir. Herkes eşit bir şekilde ulaşsın sağlık hizmetine. Örneğin kan şekeri ölçmek için bir kişi sensör kullanıyorsa dünyanın bir ucunda, buradaki kişiler de, diyabetli kişiler de aynı sensöre ulaşabilsin. Yani eşit sağlık hizmeti alabilsinler. Ve her sene farklı bir tema üzerinden de buna ilave bir tema belirlenir ve ona göre konuşulur. Bu seneki teması da şöyle, iş yerinde herkese eşit hizmet ve refah üzerine durulmasını istedi Uluslararası Diyabet Federasyonu. Biz de çalışan diyabetli bireyleri iş yerinde, onlar için örneğin insülin uygulaması gereken saati ya da ara öğün alması gereken saati düşünebiliriz. Kan şekeri ölçmesi gereken saati. Onları böyle daha konforlu, daha rahat çalışabilecekleri bir ortam hazırlayabileceğimiz bir tema üzerinde duruyoruz.
Hocam peki diyabetin en sık görülen belirtileri neler?
Diyabet şöyle, aslında fark edilir bir hastalık değil. Çünkü bir yerimiz acıyınca, bir yerimizde çok ağrı olunca doktora giden bir milletiz maalesef. Çok su içme, sık sık idrara çıkma, çok acıkma, halsizlik, yorgunluk, ani bir kilo kaybı ya da yaraların geç iyileşmesi gibi belirtiler var. Ve bunlar bizi direkt hani hemen şeker hastası mıyım acaba, diyabetli miyim deyip doktora götürecek, fark edilmesi zor aslında belirtiler. O nedenle çok uyanık olmamız lazım. Biz toplumsal projeler yapıyoruz ve bu projelerde diyabetin belirtilerini ısrarla anlatıyoruz. Özellikle çocuklarda diyabet fark edilmesi çok zor oluyor. Çünkü çocuk güzel yemek yiyor, çocuk kana kana su içiyor, çok hızlı kilo kaybediyor ve burada özellikle öğretmenlerimizin çok dikkat etmesi lazım. Anne babaların çok uyanık olması lazım. Çünkü tip 1 diyabet tanısı çocuklarda çok hızlı kilo kaybıyla fark ediliyor. Örneğin bir haftada 5-6 kilo vermek gibi. Yani orada o kadar dikkatli olmamız gerekiyor ki tip 1 diyabeti fark etmek. Çünkü genellikle komada fark ediliyor. Çok hızlı ilerliyor, ani gelişiyor. Ama tip 2 diyabet öyle değil. Yani yaşlılık diyabeti öyle değil. 5-10 yıl, 15 yıl sinsice ilerliyor. Ve kişi fark etmiyor. Bazen şöyle fark ediliyor hatta. İşte gözlerim mi bozuldu deyip göz doktoruna geliyorlar. Bazen elimde ayağımda uyuşmalar oldu. Acaba neden diye sinirle ilgilenen nöroloji bölümüne gidiyorlar. Ve orada yapılan tetkiklerde diyabet olduğu ortaya çıkıyor.
Hocam peki tip 1 ve tip 2 dedik. 18 yaşındaki gençler hangi kategoriye giriyor? Hani tip 1 mi tip 2 mi? Hocam biraz kendim için de sormak
şöyle,
istedim.
Diyabetin yaşı aslında o kadar karışık bir durumda ki şu anda. Tip 1 diyabet en başta kabaca dedim ya. O kabaca dediğim aslında oydu. Tip 1 genellikle gençlerde, tip 2 genellikle yaşlılarda görülüyordu. Ama artık şu anda tamamen karışmış durumda. Yani çocuklarda tip 2 diyabet, özellikle obezitenin artması, sağlıksız beslenme, egzersizin yapılmaması gibi durumlarda tip 2 diyabet çocuklarda da görülebiliyor. Tip 1 diyabet yaşlılarda da görülebiliyor. Yani öyle bir yani 18 yaş kesin tip 1'dir diyemeyiz.
Anladım hocam. Hocam peki tip 2 diyabet önlenebilir mi?
Evet, zaten bizim projelerimizin hepsinin amacı da tip 2 diyabeti önleyebiliriz. Erkenden fark edebiliriz. Biz Örneğin köylere gidiyoruz. Hı hı. Köylerde diyabet taraması yapıyoruz. Orada kan şekerlerine bakıyoruz. Ve yüksek çıkan, kan şekerleri yüksek çıkan bireyleri polikliniğimize davet ediyoruz. Ya da en yakın sağlık kuruluşuna gitmelerini söylüyoruz. Çünkü önlenebilir. Eğer erken fark edersek, tedbirlerimizi alırsak, sağlıklı beslenip düzenli yaşarsak, egzersizimizi yaparsak, stresten uzak durup hobilerimizle de ilgilenirsek önleyebiliriz aslında.
Hocam peki diyabet engellemek için insülin kullanıyoruz. Peki bu insülin bağımlılık yapıyor mu?
Hayır, insülin tedavisi bağımlılık ve alışkanlık yapmaz. Şöyle düşünün, vücudumuzda eksik olan bir hormonu dışarıdan doktorumuzun tedaviye başlamasıyla yerine koyuyoruz. Bizim vücudumuza zararlı bir şey değil ve uygun gördüğü zaman doktorumuz insülini kesebilir. Ama tip 1 diyabette durum biraz farklı. Çünkü pankreasta insülin yok ve dolayısıyla o insülin olmadığı sürece, yani belki de bir ömür boyu olacak tabii ki, bu süreçte hep insülin kullanması gerekecek. Yani tip 1 diyabet ömür boyu insülin kullanır.
Hocam peki diyabet tedavisinde insülin kullanımında özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar neler?
Şimdi insülini doktorumuz bize başladı diyelim. Çok iyi bir eğitim almamız lazım. Mutlaka ve mutlaka diyabet eğitim hemşiresine gidip bu insülini nasıl kullanacağız, nasıl muhafaza edeceğiz, nerede saklayacağız, insülini hangi bölgelerden uygulayacağız ve bu bölgeler arasında rotasyon yapmamız gerekiyor. Çünkü uygunsuz kullandığımız zaman ya da uygun olmayan dozları arttır azalt şeklinde uygunsuz yaptığımız zaman çok ciddi bir şekilde şeker düşüklüğü de yapabilir. O nedenle çok iyi bir eğitim almak şarttır. Muhakkak uzman diyabet eğitim hemşirelerinden, yani bu alanda uzmanlaşmış hemşirelerden eğitim almak gerekir. İnsülinin uygulanmasında diyelim ki hep aynı bölgeye uyguluyoruz. Koldan, bacaktan, göbekten ve kalçadan uygulayabiliriz. Hem bu bölgeler arasında hem de aynı bölgede rotasyonda da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sürekli aynı bölgeye, aynı noktaya insülin yaptığımız zaman orada toplanır ve dağılmaz. Yaptığımız insülin de emilmez. Dolayısıyla faydasını göremeyiz. Bu bölgeler arasında ve bölge içinde de düzenli rotasyon gerektirir.
Hocam peki şeker ölçüm cihazları nasıl kullanılır ve doğru kullanımı nasıl anlaşılır?
Şimdi şeker ölçüm cihazları, şu anda piyasada çok fazla şeker ölçüm cihazı var ve güvenli olup olmadıkları ile ilgili şahsen şüphelerim var. Şöyle düşünebiliriz. Şu anda bizi dinleyenler, evde şeker ölçüm cihazları varsa eğer, hemen kendi cihazlarını kontrol edebilirler. Doğru ölçüp ölçmediğini anlayabilirler. Şöyle iki kez kan şekerlerini ölçsünler. Ve iki kez ölçtükleri zaman, örneğin ilk ölçümde 100 çıktı diyelim. Hı. İkinci ölçümde 105 ya da 95 çıktı. Yani 5 puan fark çıkıyorsa bu normal ve doğrudur demektir. Tabii öncesinde muhakkak ellerini güzelce yıkasınlar. İlk çıkan kanı kuru pamukla silsinler. İkinci kanı damlatarak ölçüm yapsınlar. Bu şekilde anlayabilirler. Bir de şimdi bizden laboratuvarda kan istiyor doktorumuz. Biz evde bazen şekerimizi ölçüyoruz. Sonra gidiyoruz, hastaneye gitmek bir süreç. Orada kan veriyoruz ve orada çıkan sonuçla bazen diyoruz ki işte benim cihazım yanlış ölçtü. Evde ölçmüştüm, şu çıkmıştı. Hastaneye geldim, farklı çıktı. Bu karşılaştırmak için doğru bir yöntem değil. Şöyle yapacağız onu anlamak için de. Cihazımızı alacağız, hastaneye gideceğiz. Laboratuvardayız, bizim kanımızı aldılar diyelim. O anda hemen kendimizde, kendi cihazımızla parmak ucundan ölçüm yapacağız. Sonra çıkan sonuçla, laboratuvardan çıkan sonuçla karşılaştırma yapacağız. %15 fark normal kabul ediliyor. Yani birinde 100, birinde 115 çıkarsa o cihaz doğrudur. Ya da birinde 100, birinde 85 çıkarsa o cihaz doğru ölçüm yapmıştır. Çünkü birisi parmak ucu kapiller kandan ölçüyor. Birisi damardan, venöz kandan ölçüm yapıyor. Yani birebir aynı tutması zaten beklenen bir durum değil.
Hocam peki diyabetli bireyler günlük yaşamda nelere dikkat etmeli?
Aslında şöyle diyelim, yani diyabetli olmak şart değil. Çünkü diyabetin istediği aslında sağlıklı yaşamak için hepimizin, herkesin, tüm insanların yapması gereken şeyler. Sağlıklı beslen, düzenli egzersiz yap, stresten uzak dur, uyku düzenine dikkat et, sigaradan, alkolden uzak dur. Yani bunlar zaten sadece diyabet için geçerli değil ki. Her insanın yapması gereken bir durum. Bunu sadece diyabetliler zorunlu olarak yapıyorlar. Çünkü diyabet oldukları için. dedim ya, o kadar sık ki diyabet, her iki kişiden bir kişi farkında değil. Durum bu kadar ciddiyken hepimizin diyabet olduğumuzu kanıtlamadan sağlıklı beslenmemiz gerekiyor bence.
Hocam peki diyabetin psikolojik etkileri neler?
Şimdi diyabet kronik bir durum ve gerçekten bir süre hani oldu bitti geçecek gibi de bir durum olmadığı için ilk tanıştığımız zaman, ilk diyabet tanısı aldığımız zaman bir şok durumu olabilir. Yani yanlış tanı kondu, inkar edebiliriz, neden ben diyebiliriz ya da bu doktor yanlış bilgi tanı koydu, hemen başka bir hastaneye gideyim, başka bir doktora gideyim de diyebilir insan. Bu çok normal bir durum zaten. Böyle durumlarda durumu bir an önce kabullenip diyabetin huyunu suyunu öğrenip ona göre hareket etmek en kısa sürede en doğru şeydir. Ama tabii hepimizin duygu durumları, karakteri farklı. O nedenle öfke olabilir, kaygı olabilir, sosyal bir çekinme, yani kendini toplumdan soyutlama olabilir, tükenmişlik olabilir bir süre sonra. Çünkü sürekli kan şekeri ölçmek, sürekli insülin uygulamak kolay şeyler değil gerçekten. O nedenle durumu kabullenip bir an önce onu yaşam tarzı haline çevirip ben artık diyabetimle barışığım, diyabetimle yaşam boyu arkadaş oldum. Onun dedikleri zaten kötü şeyler değil. Sağlıklı yaşamam için, daha kaliteli yaşamam için öneriler ve ben bunları yapmak zorundayım dedikten sonra, yani diyabetle iyi anlaştıktan sonra diyabetlilerin yapamayacağı iş yok. Diyabetliler çok başarılı aslında. Yani diyabet aslında onlara engel değil, tam tersine motivasyon kaynağı olarak düşünebiliriz.
Hocam peki bu diyabet sürecinde aile ve sosyal çevrenin desteği neden önemli?
Şimdi diyabet bazen kan şekerimiz düşebilir ya da yükselebilir, değil mi? Hı hı. Böyle durumlarda aile bireylerinin ne yapması gerektiğini de bilmesi gerekir. Yani diyabet aslında tam bir ekip işidir. Burada ekipte mutlaka diyabetli olur merkezde, onun yakınları olur, sonra bizler sağlık personeli, doktor, hemşire, diyetisyen, podolog, psikolog gibi bizler yakınları oluruz ve biz ona her zaman destek oluruz. Ve burada damgalayarak, onu suçlayarak, işte yargılayarak değil, ona destek olarak, yalnız değilsin, biz her zaman yanındayız, sana destekçiyiz hissi ve koruması vererek, çok baskıcı olmadan, bunu yedin, yargıladın, yargılayarak, ona kötü davranarak, işte bunu yapmamalıydın gibi değil de ona her zaman destek olarak hareket edersek zaten diyabetiyle de baş etmesine yardımcı oluruz. Hani dedim ya, şeker düşebilir, yükselebilir. Özellikle şeker düşüklüğü çok tehlikelidir. Kan şekerinin 70 mg desilitrenin altına düştüğü zaman titreme, terleme, çarpıntı, göz kararması, baygınlık, fenalık gibi durumlar olur ve o anda hemen müdahale etmek gerekir. Bilinci açıksa kişi hemen kesme şeker yiyebilir, şerbet yapıp içebilir, yarım meyve suyu içebilir ya da öyle durumlarda bizim en çok yaptığımız hata, hemen gidip çikolata yiyoruz. Bu doğru değil, çünkü çikolatanın içinde katkı maddeleri var, yağ var, fındık var vesaire. Hı hı. Onların kana karışması geç olur. Uzun sürede karışır. Bize hızlı kana karışan, hızlı emilen bir yiyecek ya da içecek lazım. Glikoz tableti olabilir. Bu tabii bilinci açıkken yapılır. Hı hı. Bu kişi farkındaysa hemen gidip alır. Burada aile desteği de tabii ki çok önemlidir. O nedenle her diyabetli mutlaka cebinde, çantasında kesme şekerleri taşısın diyorum. Diyelim ki bilinci kapandı. Allah korusun, hiçbir zaman olmasın, hı hı, zaten. Ve bilinci kapanan bir kişiye ağızdan bir şey veremeyiz zaten. Ne yapacağız? Hı. Dışarıdan bir enjeksiyonu var onun, glukagon enjeksiyonu. Hemen onu uygulamamız gerekiyor. Bunu da biz her eğitimimizde diyabetli bireylerin yakınlarına, aile bireylerine ya da işte huzur evinde mi kalıyor, oradaki diyabet hemşirelerine, onunla ilgilenen bireylere, herkese öğretiyoruz nasıl uygulanacağını. Okulda mesela öğretmenlere öğretiyoruz. Okulda diyabet projelerimiz var. Kocaeli Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Bölümü de bunu yapıyor. O kadar güzel işler yapılıyor ki okullara gidip okulda öğretmenlere, okul müdürüne eğitimler veriliyor. Okuldaki diyabetlinin sınıftaki arkadaşlarına ne uygulamaları lazım, nasıl müdahale edilmesi lazım, o kişiyi damgalamadan, üzmeden, kırmadan bunu nasıl yöneteceğiz, bunu öğreniyoruz. Kan şekeri ölçüm cihazını demiştik ya biraz,
evet,
önce.
Hocam.
Şimdi yeni sistemde sensörler var ve cilt altı sıvısından kan şekeri ölçüyor. Kolumuza, göbeğimize takıyoruz ve onu takip ediyoruz. Mesela diyelim ki çocuğu okulda, anne onu evden de takip edebiliyor şekerini. Harika sistemler var artık.
Hocam peki diyabet eğitiminde hangi yöntemler daha etkilidir?
Diyabet eğitimi bireyseldir. Kişiye özel eğitim planlanır. Çünkü herkesin ihtiyacı farklıdır. Hangi konuda sıkıntı varsa onun üzerine gitmekte fayda vardır. Ve hepimizin öğrenme şekli de farklı. Bazısı kendi kendine okuyarak öğrenmeyi sever. Bazısı video izleyerek öğrenmeyi sever ve anlar. Bazısı direkt elini alıp uygulamayı tercih eder gibi. Bazen de tabii görme engelliler de olabilir. Onlara özel eğitimler planlamak gerekir. Yani eğitim bireyseldir. Biz bunu Kocaeli Üniversitesi'nde şöyle yapıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz eğitim materyalleriyle puzzle oyunu yapıyoruz. Mesela puzzle'da hipoglisemiyi öğretiyoruz. Çünkü hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Elini alıyor, puzzle'da hipoglisemi kartlarını yerleştirirken o görsellerden görüyor. Ya da görme engelliler Braille alfabesiyle görüyorlar. Ve sesli komutlarla görebiliyorlar. Biz bunu patente de başvurduk hatta. İnşallah da kabul olur diyelim. Yani video eğitimlerimiz var ve her zaman 24 saat ulaşabilecekleri video eğitimlerimiz var. Oradan da tekrar tekrar izleyebiliyorlar. Birebir takip yapıyoruz. Örneğin insülin başlanan diyabetliği hayal edelim. İnsülini poliklinikte öğrettikten sonra onları 24 saatlik gönüllü danışmanlık yapıyoruz. Eve gittiği zaman kafasına takılan herhangi bir şey olduğu zaman grubumuz var, oraya mesaj yazıyor. O grupta da yine diyabetliler var. Ve o kişinin sorduğu soru diğer kişiyi de aslında ilgilendiriyor. Benim danışmanlık yapıp cevap bunu okuyan kişiler aslında oradaki herkesi öğreniyor. Derken 24 saat aslında biz sürekli irtibat halinde ve onlara destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz.
Hocam peki sanat, mizah ve oyunlaştırma diyabet eğitiminde nasıl rol oynar?
Eğitimlerimizde tiyatro eğitimlerimiz var. Oyunlaştırıyoruz, hikayeleştiriyoruz. Bir hikaye düşünün. Bir üniversite öğrencisi ve diyabetli. Yaşantısında neler olmuş, neler olabilir? Bir hikayemiz var. O hikayeyi hep birlikte okuyoruz. Ve o hikayedeki, hatta hikayemizin adı Umudun Umudu. Burası Umut Tepe diye öyle bir isim bulduk. Umudun Umudu yaşadığı hikayede tam bir üniversite öğrencisinin yaşayabileceği, tip 1 diyabetlinin yaşayabileceği sıkıntılar neler olabilir ve ona nasıl destek olabiliriz, onu tartışıyoruz hep birlikte. Ya da diyabet eğitim kartlarımız var. Orada mesela ayak sağlığı ile ilgili sorular var. İnsülin kartlarımız var. Orada doğru yanlışlar var. Ve orada hep birlikte hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Örneğin puzzle oyununu ilkokul öğrencisi, anneannesi ve dedesiyle birlikte oynadı. Yani her yaşa hitap eden eğitimler planlıyoruz.
Yeliz Hocam, sağlık alanında yaptığınız hizmetler hem çok kıymetli hem de örnek alınacak kadar başarılı. Kocaeli Gazetesi tarafından yılın en iyi sağlıkçısı seçildiniz. Sizi gönülden tebrik ediyoruz. Bu anlamda ödül hakkında neler söylemek istersiniz?
Öncelikle çok teşekkür ederim. Beni seçen, öneren herkese çok teşekkür ederim. Ama bu ödül aslında benim şahsi bir ödülüm değil. Bu bir ekip işidir aslında. Hep birlikte çalıştığım harika bir ekip var. Bana destek olan, benim her zaman yanımda olan bir ekibim var. Muhteşem bir ekibim var. Onlar sayesinde oldu ve sevgili diyabetli dostlarım sayesinde oldu. Tekrar hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar.
Hocam peki diyabetli bireylerle kurduğunuz bağın çok özel olduğunu biliyoruz. Peki bu yolculukta size en çok etkileyen bir anı, bir hasta katkısı oldu mu? Bizimle paylaşmak ister misiniz?
Tabii ki. Şimdi 14 Kasım için biz kendi aramızda diyabetli bireylerle birlikte ne yapalım dedik. Herkes işte marifetini, yeteneğini göstersin dedik. Şimdi fotoğraf çeken var, resim yapan var, farklı işte gitar çalan var, atletizm yapan var, hatta Avrupa şampiyonu, Türkiye şampiyonu olan 72 yaşında bir diyabetlimiz var, iş insanı var, o kadar başarılı insanlar var ki. Ve bir kişi de şiir yazmıştı diyabetle ilgili. İzninizle isterseniz onu okuyabilirim.
Tabii hocam, buyurun lütfen.
Yenermişim ben seni. İçtim suyu kanmadım. Yedim yemeği doymadım. Çıktığım idrarın sıklığına bir anlam veremedim. Kilo verdikçe sevindim. Ama her gün yorgundum. Yaşamım tadını kaybettikçe artmış kandaki tatlılığım. Koydular adını diyabetmişim. İyi yönetmezsem yükselirmiş hemoglobin A1C. Kaybedermiş sağlığını gözlerim, böbreklerim. Diyet, egzersiz, ilaç, insülin. Çaresiymiş bunun. Uyarsam tedavime, diyetime, yaparsam sporumu, yenermişim ben seni. İnsaf Özdemir, kendisi 80 yaşında, tip 2 diyabetli, takip ettiğimiz birisi. Kendisi şair. Çok teşekkür ediyorum. Tüm diyabeti özetlemiş bir şiirde. O yüzden sanat çok önemli. Çok güzel şeyler anlatabiliriz. Biz bir diyabet şarkısı yaptık. Dünya Diyabet Günü için. Şarkımızın adı Hep Birlikteyiz. Burada mesaj aslında birlik olmak, el ele vermek. Birbirimize destek olduğumuz zaman başaramayacağımız hiçbir şey yok. Diyabet klibi hazırlıyoruz ve o klipte diyabetli bireyler, doktor, hemşire oynuyor ve yönetmenimiz de tip 1 diyabetli Sayın Ömer hocamız. Ona da çok teşekkür ediyorum. Yani hepimiz birbirimize destek olursak çok başarılı işler yapabiliriz.
Hocam, programımıza katıldığınız ve bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Söylemek istediğiniz sözler varsa mikrofonu size bırakalım.
Öncelikle burada olmak çok güzel. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için.
Biz teşekkür ederiz hocam.
Biz diyabetlilere şunu söyleyebiliriz aslında. Bilim bir çözüm ama el ele vermek de çözüm. Eğer bilimin ışığında hep birlikte el ele vererek ilerlersek, birbirimize destek olursak başaramayacağımız hiçbir şey yoktur.
Tekrardan teşekkür ediyoruz hocam. İzninizle programı kapatıyorum. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Radyo K'de Haberin Merkezi Güne Bakış programında günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleydik. Ben program sunucunuz Zehra Şöhrü Üresin. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Uzman Diyabet Hemşiresi Yeliz Demirhan hocamıza programımıza konuk oldu ve sorularımızı yanıtladığı için çok teşekkür ediyoruz. 24 Kasım Pazartesi günü Radyo K'de en güncel haberleri sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız. Bir kez daha görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.
Güne Bakış sona erdi.